Ayrım 28.
Ralph bir fırsat yakalayıp araya girdi. İnanın burada bulunduğunuzu ancak 5 dakika önce öğrendim. Lebedev'in yeğeni yeniden, kim olursa olsun dostlarınızdan korkumuz yok prens, dedi. Çünkü haklı olduğumuza güveniyoruz. Hipolit birden coşarak gene tiz perdeden, izin verirseniz sorayım, diye bağırdı. Burdovski'nin işini ne diye dostlarınızın vereceği yargıya bağlıyorsunuz? Belki de biz dostlarınızın yargı vermesini istemiyoruz. Dostlarınızın nasıl bir yargıya varacağı apaçık belli zaten. Bu çıkışla iyice şaşıran prens neden sonra konuşabildi? Burada görüşmek istemiyorsanız dediğim gibi başka bir odaya geçelim Bay Burdovski. Tekrar ediyorum, gelişinizi ancak bu dakikada öğrendim. Burdovski yabansı, ürkek bakışlarını çevresinde gezdirdi. Çekingenliğiyle birlikte heyecanı da artarak gene kekelemeye başladı. Ama hakkınız yok, hakkınız yok, hakkınız yok. Dostlarınızı, hakkınız yok işte. Bunları söyledikten sonra sözü kesilmiş gibi birdenbire durdu. Bütün gövdesiyle öne eğilerek miyop, kırmızı damarlı fırlak gözlerini sessizce prense dikti. Prens de şaşırarak sustu. İri iri açılmış gözleriyle ona baka kaldı. Lizaveta Prokofievna birden, Lev Nikolayevich, okusana şunu, diye atıldı. Ama şimdi, hemen, bu doğrudan doğruya senin işinle ilgili. Haftalık bir mizah gazetesini aceleyle uzattı. Parmağıyla makaleyi işaret etti. Lebedev konuklar odaya girdiği zaman iltifatını kazanmaya çalıştığı Lizaveta Prokofievna'nın yanına sokulmuş, yan cebinden çıkardığı gazeteyi işaretli sütunu göstererek önüne bırakmıştı. Okuyabildiği kadarı Lizaveta Prokofievna'yı şaşırtıp heyecanlandırmaya yetmişti. Prens şaşkınlık içinde, "Sesli okusak daha iyi olacak," diye mırıldandı. Lizaveta Prokofievna az önce aldığı gazeteyi prensin elinden sabırsızlıkla çekti. Kolye'ye dönerek, "Öyleyse sen oku," dedi. "Yüksek sesle, hemen, yüksek sesle, yüksek sesle oku da herkes duysun." Lizaveta Prokofievna ateşli, çok çabuk etki altında kalan bir kadındı. Bu yüzden uzun boylu düşünmeden çıkışlar yapar, havayı gözetmeden demiri alıp denize açılıverirdi. İvan Fedorovich telaşla kıpırdandı. Herkeste bir duraklama ve bekleyiş vardı. Kolya gazeteyi açtı. Yetişen Lebedev'in gösterdiği yerden okumaya başladı. Proletaryalarla halefleri, bugünün ve her günün hırsızlığı, ilericilik, düzenli örgüt, adalet. Yeniden örgütlenen ortak girişimlerin temelleştiği yüzyılımızda, yabancı ülkelerde yüzlerce milyonun kazanıldığı uygarlık çağında, sanayinin kalkındığı, çalışan ellerin felce uğradığı vesaire vesaire çağında, hepsini sayamadığımız için hemen konuya geçelim efendiler. Sözde kutsal olan Rusya'mızda garip işler dönmektedir. Artık geçmişte kalmış de profundis pomeşçiklerimizden, dipnot pomeşçik, bir zamanlar Rusya'da çoğu çiftlik, büyük toprak, hatta köy sahibi olan ağlara verilen isim. Gelme birisinin başından garip bir olay geçmiş. Bu kişi varını yoğunu rulette bırakan dedelerin soyundan gelmeydi. Zorunlu olarak harp okuluna giden ve teğmen rütbesiyle hizmete başladıktan sonra masum bir zimmet olayından mahkum olarak ölen babaların evlatlarındandı. Böylelerinin çocukları öykümüzün kahramanı gibi ya budala olarak büyür ya da hatta cinayet olaylarında yakalanıp nasihat ve ıslah şartıyla zürri tarafından temize çıkarılırlar. Kimi de herkesi hayrete düşüren, zaten rezaletlerle dolu olan zamanımızı büsbütün kepaze eden bir olayla günlerini bitirirler. Ele aldığımız kişi 6 ay önce ayağında yabancı ülkelere özgü ayakkabılarla ve kışın astarsız kaput içinde tir tir titreyerek budalalıktan tedavi gördüğü İsviçre'den Rusya'ya döndü. Bu arada talihin ona iyice güldüğünü bildirmeliyiz. İlgi çeken hastalığın İsviçre'de tedavi edilmiş olması bir yana, budalalık geçer mi bunu düşünebiliyor musunuz? Rusların "Mahut insanlar bahtlı olur" atasözünü gerçekleştirecek başka nimetlere kavuştu. Dipnot atasözü, aptallar bahtlı olur. Bizim baron henüz memede bir çocukken, babası kumarda yediği bölük parası yüzünden, belki de maiyetinden birine fazlaca sopa attığı için, eski zamanı unutmadınız tabii, mahkemeye veriliyor. Teğmen bu sırada ölünce çok zengin bir pomeşçik yetimi sevap olsun diye evlat ediniyor. Bu Rus pomeşçiğin adına P diyelim. Eski namuslu zamanda 4000 kölesi vardı. Köle deyiminin anlamını bilir misiniz? Ben bilmem. Sözlüğe başvurmak gerek. Çünkü efsane yeni de olsa güç inanılıyor. Bu adam belki bomboş ömrünü yazın yabancı ülkelerdeki kaplıcalarda, kışında hesapsız paralar bıraktıkları Paris'teki Chateau de Fleur'de geçiren, Rusya'nın yan gelip yatan asalaklarından biriydi. Topraklarından ve kölelerinden sağladığı aşarın hiç değilse üçte birini, Paris'teki Chateau de Fleur'ün sahibine aktardığı kesinlikle söylenebilir. Ne bahtlı adam. Her neyse, kaygısız P, yetim asilzadeyi prensler gibi büyüttü. Onu erkek ve Paris'in en güzel kadın bakıcılarının elinde yetiştirdi. Ama sülalesinin sonuncu üyesi olan bu asil kişi bir pudalaydı. Chateau de Fleur'ün eğitmenleri fayda etmedi. Öğrencimiz 20'sine kadar Rusça dahil hiçbir dilde konuşmayı öğrenememişti. Sonunda P'nin A kafasında budalayı İsviçre'de adam etmek hayali doğdu. Bu hayali büsbütün dayanaksız saymak yersiz olur. Bir asalak, bir mülk sahibi çok doğal olarak para karşılığında piyasadan, özellikle İsviçre'den akıl satın alınabileceğine inanabilir. Böylece İsviçre'nin tanınmış profesörlerinden biri 5 yıl bizimkine emek harcadı. Binlerce ruble döküldü. Ama budala akıllanmadı. Dediklerine göre yarım yamalak insana benzemeye başladı. Bir gün P, vasiyetname filan bırakmadan ansızın ölüverdi. Miras işleri tam bir Arap saçı. İsviçre'de soydan budalalıktan sevabına tedavi edilen bir sülalenin kalıntısı ile tamamen ilgisiz bir sürü açık göz mirasçı. Halef budala olmasına budala ama profesörünü kafese koymaya çalışıyor ve söylenildiğine göre Veli Nimet'inin ölümünü ondan gizleyerek 2 yıl bedavadan tedavi görüyor. Öte yandan profesör de hatırı sayılır bir şarlatan. 25 yaşındaki haylazın parasızlığından, en çok da iştihasından korktuğu için ona eski ayakkabılarını, hırpalanmış kaputunu giydirerek trenin 3. mevkiine atıyor. Sonra da ver elini Rusya. Görünüşte talih kahramanımıza gülmüyordu. Ama aslında öyle değildi. Krilov'un öykülerindeki gibi, dipnot, Rus La Fontaine'i denecek güçte hayvan masalları yazan öykücü ve masalcı. Koca eyaletleri kıtlıktan kırıp yağmuru kurumuşlarla yerine denize boşaltan felek, bu asaletli kişiyi de lütuf sağanağına tuttu. Adamcağız İsviçre'den Petersburg'a varır varmaz, tüccar ailesinden gelme annesinin akrabası olan ihtiyar, kimsesiz, çocuksuz bir sakallı tüccar, tertemiz birkaç milyonu nakit olarak ona bırakıyor. Verseler de yesek değil mi okuyucum? Bütün bunlar kahramanımıza İsviçre'de budalalıktan tedavi gören baronumuza kalıyor. Bundan sonra işin şekli değişiyor. Metres hayatı yaşayan bir dilbere, kur yapan baronun çevresinde yığınla dostlar, hatta akrabalar peydahlanıyor. Ama en çok evlilik peşinde bir takım kibar genç kızların iştahı kabarıyor. Bundan iyisi de can sağlığı. Aristokrat milyoner budala. Her türlü meziyet var. Böyle bir koca fenerle aransa bulunmaz, ısmarlansa yapılmaz. İvan Fedorovich isyanla haykırdı. Artık bu kadarı da fazla. Kesin artık Kolya, diye yalvardı prens. Her yandan bağırışmalar duyuldu. Kendini güç tutan Lizaveta Prokofievna, yo okunacak dedi. Ne pahasına olursa olsun okunacak prens. Engel olursanız bozuşuruz sizinle. Kolya hararetlenmiş, heyecandan kızarmıştı. Çaresizlik içinde okumaya devam etti. Ama türedi milyonerimizin başı göklerdeyken yepyeni bir olay ortaya çıktı. Günün birinde barona sakin, ciddi yüzlü, nazik ama ağırbaşlı ve sağduyuyla konuşan bir konuk geldi. Gösterişsiz ama kibar giyimliydi. İleri fikirli birisi olduğu anlaşılıyordu. 2-3 sözcük ile ziyaretinin amacını anlattı. Kendisine yetki veren bir genç adamın avukatı olarak geliyordu. Bu genç adam, adı değişik olduğu halde, ölü P'nin oğlundan başkası değildi. Şehvet düşkünü P, fakir, namuslu. Batı terbiyesi görmüş cariyelerinden birini ifal ettikten, kuşkusuz buna geçmiş beylik kanununun verdiği haklar da karışmıştı ve bu ilişkinin önlenmez sonucunu fark ettikten sonra kızı, onu çoktandır seven asil bir memurla evlendirilivermişti. P başlangıçta evlilere yardım ediyordu. Ama kısa zaman sonra erkeğin soyluluğu bu yardımı kabule engel oldu. P zamanla kızı da, ilişkilerinden meydana gelen çocuğu da unuttu. Sonradan işlerini yüzüstü bırakarak ölünce kadının kocası P'nin oğlunu resmen evlat edindi. Böylece de başka soyadı taşıyan çocuk bu iyi yürekli adamın ölümü üzerine yüzüstü kaldı. Kazandığı parayla uzak illerden birindeki hasta kötürüm annesini geçindiriyordu. Genç adam başkentte tüccar ailelerine ders vererek ileriki amacı için çalışıyor. Böylece önce lise eğitimini sonra da yararlı kursları izleyecek kadar para sağlayabiliyordu. Yalnız ders başına 10 kopek veren Rus tüccarlarından kazandıkları ne tutardı? Hasta kötürüm annesine bakmak zorunda olduğuna göre, uzak ilde bulunan kadının ölümü bile oğlunun durumunda belirli bir düzelme yapmamıştı. Şimdi soralım, kahramanımızın bu durumda hak gözeterek nasıl hareket etmesi gerekirdi? Okuyucular onun kendi kendine şunları söylediğini sanacaktır. Ben hayatım boyunca P'nin iyiliklerinden yararlandım. Eğitimim, bakıcılarım ve budalalığımın tedavisi için İsviçre'ye on binlerce ruble gitti. Şimdi ben milyonlara sahip oldum. Hoppa, vefasız babasının hareketlerinden hiçbir sorumluluk taşımayan P'nin oğlunun asil karakteri, ders vermek gibi basit bir işte harcanmaktadır. Bana yapılan masraflar hakkı ile düşünülürse ona harcanmalıydı. Avuç dolusu paraların benim için harcanması talihin bir cilvesi. Bu para P'nin oğlunun olmalıydı. Hoppa, vefasız P'nin geçici bir hevesinden ibaret olan bana değil, ona verilmelidir. Asil, ince ve hak gözeten bir insan olsaydım, mirasımın yarısını P'nin oğluna verirdim. Ama ben her şeyden önce kendi çıkarını düşünen bir adamım. Ayrıca onun hukuk bakımından bir iddiada bulunamayacağını da biliyorum. Buna göre ben milyonlarımın yarısını verecek değilim. Ama hiç olmazsa P'nin budalalığım için harcadığı birkaç on bin rubleyi oğluna geri vermezsem çok adi, rezilce, aynı zamanda düşüncesiz olduğunu eklemeyi unutmuştu. Hakaret etmiş olurum. Bunlar vicdan hak borcudur. Çünkü vaktiyle P beni evlatlığa almayıp kendi oğlu ile ilgilense durumum ne olurdu? Ama nerede? Bizimki işte böyle düşünmez. Yalnızca arkadaşlık hatırına ve hemen hemen genç adamın arzusuna karşı olarak bu işi üzerine alan avukat, kahramanımıza her ne kadar namus, şeref, adalet, hatta en basit hesap borcundan söz açarsa da İsviçreli profesörün pansiyonerine söz geçirmek ne mümkün? Ayrıca affedilmeyecek ve ilgiye değer olmayan hastalığa hiçbir şekilde verilemeyecek bir husus daha var. Mazur gösterilemez daha başka bir şey var. Ders vererek kendini boşu boşuna harcayan gencin, henüz ayaklarından profesörünün pabuçlarını çıkarmamış bu milyonerden istediği, daha doğrusu dostlarının onun adına ricaları ne merhamet ne de yardımdır. Kahramanımız yasal olmasa bile ortada o gence ait yadsınamaz bir hak bulunduğu gerçeğini kavrayamamıştır. Bizimki en ufak bir ceza korkusu duymadan ve milyonlarıyla herkesi ezmek imkanının sarhoşluğuyla cebinden bir 50 rublelik çıkararak bu soylu gence en aşağılık bir sadaka olarak gönderir. İnanmıyorsunuz değil mi? İsyan duyuyor, siz de aşağılanmış gibi oluyorsunuz. Evet, yaptı bunu o. Parasının kendisine hemen geri verildiğine, daha doğrusu paranın yüzüne atıldığına kuşku yok. Öte yandan sorun ne şekilde sonuçlandırılacaktır? Hukuksal yollarla çözümlenmesine imkan olmadığı için sorunu topluma duyurmaktan başka çare kalmamıştır. Öyküyü gerçeğe tamamen uyduğuna %100 inanarak halkımıza iletiyoruz. İşittiğimize göre tanınmış mizahçılarımızdan biri yalnız bizim eyaletin değil, başkentin bile ahlaktan söz eden yazılarında yer alabilecek zarif bir taşlama karalamış. Leva, dipnot, kahramanın küçük adı, Schneider'in kaputuyla, dipnot, İsviçreli profesörün adı, 5 yıl geçiriyor. Ve havanda su döverek vakit öldürüyordu. Dar pabuçlarla dönerek, 1 milyon mirasa kondu. Rus adetince ibadet eder ama genç öğrencileri soymaktan geri kalmaz. Kolya okumayı bitirince gazeteyi hızla prense uzattı. Bir şey söylemeden odanın köşesine kaçtı. Duvara dönerek durdu, yüzünü elleriyle kapadı. Dayanılmaz bir utanç duyuyordu. Henüz böyle çirkefliklere alışmamış çocuk ruhu tam bir isyan içindeydi. Kolya her şeyi yerle bir eden bir olay geçtiği kanısındaydı. Yüksek sesle okuduğu için de kendini suçluyordu. Ama herkesin az çok buna benzer duygular içinde olduğu belliydi. Genç kızlar utanıyor, generalin karısı taşan hiddetini tutmaya çalışıyordu. Bu işe bulaşmaktan belki de acı bir pişmanlık duyuyordu. Prens, utangaç yaratılışı insanların çoğunda olduğu gibi daha çok konukları adına utanmıştı. İlk anda onlara bakmaya bile cesaret edemedi. Patitzin, Varya, Ganya, hatta Lebedev de utanmış bir hava vardı. İşin garibi İpolit'in ve Pavlişçev'in oğlunun da sanki bir şeye şaşırmalarıydı. Lebedev'in yeğeni bir hoşnutsuzluk içindeydi. Yalnız boksör hiç istifini bozmamıştı. Utangaçlıktan değil, tam tersine sanki soylu bir hoşgörüden ya da galibiyet sevincinden gösterişli tavırlarla bıyık vuruyordu. Her hareketi yazının pek hoşuna gittiğini gösteriyordu. General Yepanchin hafif sesle, "Hay Allah cezasını versin," diye mırıldandı. Sanki 50 uşak bir araya gelip yazmış bunu. İpolit titizlendi. "İzninizle bu aşağılayıcı tahmininizin neye dayandığını sorabilir miyim beyefendi?" Boksör birden toparlandı, bıyık vurup omuzlarıyla gövdesini oynatarak, "Onurlu bir insan için bu, siz de hak verirsiniz general, onurlu bir insan için bu bir hakarettir," diye homurdandı. General İpolit'i yukarıdan aşağı süzerek tersledi. "Her şeyden önce söyleyeyim, ben beyefendi değilim. Ayrıca size hiçbir açıklamada bulunmaya da niyetim yok." İvan Fedorovich son derece öfkelenerek yerinden kalktı. Başka bir şey söylemeden taraça merdiveninin yanına çekilip sırtını orada bulunanlara çevirerek merdivenin üst basamağında durdu. O anda bile yerinden kıpırdamayan Lizaveta Prokofievna'ya fena halde kızıyordu. Prens telaş ve can sıkıntısı içinde "İzin verin," diye yalvarıyordu. "İzin verin de anlatayım. Hem rica ederim birbirimizi anlayarak konuşalım. Makaleye aldırdığım yok. İstemiş yayınlamışlar. Ama yazılanlar baştan aşağı yalan. Bunu siz de biliyorsunuz. Ayıp etmişler. Bunu yazan aranızda ise içten şaşarım." İpolit, "Bu makale hakkında şu dakikaya kadar bilgim yoktu," dedi. "Yazıyı pek uygun da bulmadım." "Makalenin yazıldığını biliyordum," diye atıldı Lebedev'in yeğeni. "Ama yayınlanmasını önermiyordum. Henüz zamanı gelmemişti." Pavlişçev'in oğlu durduğu yerde, "Ben biliyordum, hakkımdı, ben," diye mırıldandı. Prens merakla Burdovski'ye döndü. "Yoksa bütün bunları kendiniz mi uydurdunuz? Olanaksız bu." Lebedev'in yeğeni, "Böyle sorular sormakta pek haklı olmasanız gerek," diye söze karıştı. "Bay Burdovski'nin hareketine şaştım da. Yalnız bir şey özellikle dikkatimi çekti. Bu derece açığa vurulmuş bir iş üzerine ben ahbaplarımın yanında konuşunca gücenmenizin sebebi ne?" Lizaveta Prokofievna kızgın bir tavırla, "Hele şükür," diye mırıldandı. Lebedev kendisini tutamıyordu. Sıtma nöbetine tutulmuş gibi titreyerek sandalyeler arasından prense sokuldu. "Prens hazretleri," diye söze karıştı. "Unutmayın ki onlar kabul edilmelerini, dinlenmelerini sizin iyi niyetinize, eşsiz kalbinize borçlular. Hiçbir istekte bulunmaya hakları yok. Özellikle siz bu işi Gavrila Ardalyonoviç'e verdiğinize göre, zaten bu da sizin eşsiz iyiliğinizden geliyor. Prens cenapları, böyle seçkin dostlarınız varken bu efendilere onları feda edemezsiniz. İsterseniz kendilerine hemen kapının yolunu gösteririz, hem de sevinerek." Odanın derinliğinden General Ivolgin birdenbire, "Çok doğru," diye gürledi. Prens, "Yeter Lebedev, yeter," diye başlayacak oldu ama bir sürü öfkeli ses onu bastırdı. Lebedev'in yeğeni herkesi bastırarak, "Hayır prens, bağışlayınız, affınızı dilerim. Bundan sonra yetmez artık. Sorunu açıklık ve kesinlikle ortaya koymalıyız. Çünkü bu işin aslının anlaşılmadığı besbelli. Bir takım hukuksal engeller var diye bizi kapı dışarı etmekle korkutuyorlar. Davamızın yasa dışı olduğunu, hukuk yönünden sizden bir ruble bile istemeye hakkımız olmadığını anlamayacak kadar ahmak mı sandınız bizi prens? Ama biz yasal hakkımız olmamakla birlikte insani, doğal bir hakkımız olduğuna inanıyoruz. Sağduyunun, vicdan sesinin hakkı bu. Varsın bu hak insanoğlunun o kokmuş yasa kitaplarının hiçbirinde yer almamış olsun. Soylu, namuslu bir insan, sağduyu sahibi bir insan, yasalarda yazılı olmayan maddelerde de namuslu olmak zorundadır. İşte bunun için biz rica değil, talep ediyoruz. Ve bu kadar geç gelmek nezaketsizliğini gösterdiğimiz için, oysa biz geç gelmiş değildik, siz bizi uşaklar odasında beklettiniz. Kapı dışarı atılmamız olasılığına karşın, demin bizi bununla da tehdit ettiniz, korkusuzca geldik. Korkusuzca geldik çünkü sizi sağduyu sahibi, yani onuru, vicdanı olan bir insan sayıyorduk. Evet, gerçek budur. Dal kavuklar, çanak yalayıcılar gibi boynu bükük değil, özgür insanlara yaraşan şekilde başımız dik yalvarmaya değil, dosdoğru bir istekte bulunmaya geldik. Duyuyor musunuz? Ricaya değil, istemeye geldik. Buna dikkatinizi çekerim. Size başımız dik ve pek açık bir soru soracağız. Burdovski işinde kendinizi haklı mı, haksız mı buluyorsunuz? Pavlişçev'in sizi elinizden tuttuğunu, belki de ölümden kurtardığını kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsanız, ki bu pek açık, milyonlara konan siz, Burdovski adını taşıdığı halde yoksulluk içinde olan Pavlişçev'in oğluna yardım etmek niyetinde misiniz? Ya da bunu yerine getirilmesi gerekli bir davranış sayıyor musunuz? Evet mi, hayır mı? Evet ise, yani sizin dilinizle onur ve vicdanınız, bizim yorumumuza göre sağduyunuz varsa tatmin edin bizi ve sorun kapansın. Hem de bunu bizden ne yalvarıp yakarma ne de teşekkür bekleyerek yapın. Bunları bizden beklemeyin. Çünkü yapacağınız şeyi bizim için değil, hak uğruna yapacaksınız. Bizi tatmin etmek istemez de hayır derseniz biz de hemen gideriz, konu kapanır.